İkinci ayrım. 1 Ekim. Bu sabah her zamanki gibi sayıma kalkmıştık. Bizi her sabah ve her akşam neden saydıklarını çok merak ediyorum. Zeynep'e sordum. Kaçmayalım diyeymiş. Nasıl kaçabiliriz? Avlumuzun her yanı yüksek duvarlarla çevrili. Duvarların üzerinde de dikenli teller var. Hem de köşelerinde nöbetçiler bekliyormuş. Kaçmaya çalışan olursa vururlarmış. Yine de her sabah ve her akşam hepimizi avluya çıkartıp sayıyorlar. Tabii beni saymıyorlar. Ben ya Nevin'in ya da Filiz'in kucağında çıkıyorum sayıma. Terliklerimi bulabilmişsem yürüyerek de çıkıyorum bazen. Eskiden seni kucağında çıkardım. Sen başka çocukları da kucağına alıyor musun İnce? İstersen alma. Belki onlar hala çişlerini altlarına kaçırıyorlardır. Üzerini kirletirler senin. Bu sabah sayıma Filiz'in kucağında çıkmıştım. Sayımdan sonra içeriye girmeyeceksiniz dediler. Arama yapacaklarmış. Ne arayacaklar diye sordum Filiz'e. Zararlı bir şey var mı diye bakacaklar dedi. Benim çok uykum vardı. Hava da soğuktu. Yatağıma dönüp biraz daha uyumak istiyordum. Ama arama yapılırken koğuşlara girilemezmiş. Filiz sırtımı hırkasını örttü. Bu sefer de ayaklarım üşüdü. Ayaklarıma da Seher teyzenin başörtüsünü sardılar. Uyuyakalmışım Filiz'in kucağında. Derken müthiş bir bağırtıyla uyandım. Korkudan ağlamaya başlamışım. Filiz hemen susturdu beni. Bağıran arama için gelen beyaz saçlı amcaydı. Elinde bir kitap sallıyordu. ''Kimin bu kitap?'' diye avaz ağız bağırıyordu. Zeynep ileri çıkarak ''Benim'' diyecek oldu. Amca Zeynep'in sözünü bitirmesini beklemeden ''Sen bizimle alay mı ediyorsun?'' diye gürledi. Zeynep bir şeyler söylemeye çalıştı ama amca izin vermedi. ''Çabuk geç yerine, senle sonra görüşeceğiz'' diyerek Zeynep'i yerine yolladı. Sonra amca makas istedi. Anahtarlı teyze koşarak geldi. Beyaz saçlı amcanın karşısında iki büklüm oldu. Koğuşlarda kesici alet bulunmaz. Emir buyurursanız odun kesmek için kullandığımız baltayı getirelim, dedi. O zaman beyaz saçlı amca daha çok hiddetlendi. Balta makastan daha tehlikeli değil mi? Bu ne biçim mantıktır? Bundan sonra koğuşlarda balta bulundurmak yasaklanmıştır. Hem balta ile kağıt doğrayacak halimiz yok ya, diye haykırdı. Makas bulamayınca beyaz saçlı amca onunla birlikte gelen ağabeylerden üçünü çağırdı. ''Bunu küçük küçük parçalar halinde yırtın çabuk.'' dedi. Ama üç ağabey kitabı üç yanından yırtmaya kalkınca olmadı. Her biri bir yana çekiyor, kitap bir onun bir ötekinin elinde kalıyordu. O zaman amca kızdı. ''Verin şunu bana.'' diyerek kitabı kaptı. Her biri bir parçasını yırtabilsin diye kitabı üç parçaya bölmeye çalıştı. Ama kitap ciddiydi. Kalın bir kapağı vardı ve arkası iplikle dikilmişti. Beyaz saçlı amca kitabı yırtmaya çalışıp da yırtamayınca daha beter öfkelendi. O sırada Zeynep yine elini kaldırdı. Bir şey açıklamak istediğini söyledi. Amca Zeynep'in sesine kafasını kaldırıp hepimizin onu izlediğini görünce ''Geriye dön!'' diye bağırdı. Kadınların tümü arkalarına dönüp duvarda ne var diye baktılar. Sonra herkes bir şeyler söylemeye, her kafadan bir ses çıkmaya başladı. Arkamızda bir şey yok. Bir şey gerekliyse içeriden getirelim. Yorulduk. Oturabilir miyiz? Rahmetli kocamın yadigarı altın bileziğimi içeride unutmuşum. Ayağının altını öpeyim kaybolmasın. Zeynep'in sesi bu gürültüde kaynadı gitti. Konuşmalar daha da uzayıp gidecekti ama amca tekrar kükredi. Kesin. Size geriye dön dedim. Yine kargaşa başlayınca amca gardiyana herkesi duvara baktırmasını söyledi. O da teker teker kadınların yüzünü duvara döndürdü. Annemlerin koğuşundakiler hep duvara döndü. Gardiyan sizin kızları döndürmek istedi ama onlar dönmediler. Bir de Selma abla dönmedi. Amca kitabı yere koydu. Ayağıyla kapağın üzerine bastı. Sonra bütün gücüyle kitabı asılarak kendine doğru çekti. O hızla kitap kapağının ayrılınca amca sırt üstü yere düşüvermez mi? Biz de kendimizi tutamayıp bastık kahkahayı. Amcanın nasıl kızdığını görmeliydin İnce. Ağabeyler amcayı kaldırmak için hemen yanına koştular. Ama amca onlara da kızdı. Yerinize geçin diye bağırdı. O zaman ağabeyler düzgün bir sıra oldular. Beyaz saçlı amca toparlanıp yerinden kalktı. Kitabı üçe parçaladı. Her bir parçayı da bir ağabeye verdi. Yırtın bakalım dedi. Gardiyan teyzeye de emir verdi. Kadınlar tekrar yüzlerini avluya döndüler. Hep birlikte ağabeylerin kitabı ince parçaları yırtmalarını seyre başladık. Amca kendisi yırtma işine katılmadı. O yırtılan her bir parçayı dikkatle izliyordu. Ara sıra biraz büyüyecek bir parça kopacak olursa "şu parçayı tekrar böl" diye işaret ediyordu. O zaman onu yırtmış olan ağabey eğilip yerden alıyor ve daha minik parçalara bölüyordu. Böylece yırtma işi tamamlandı. Kitabın içi yırtıldıktan sonra kapağı da minik parçalara bölündü. Gerçi kapak kalın olduğu için daha zor yırtılmıştı. Ama en sonunda kitap amcanın ayakları dibinde küçük bir yığın haline geldi. O zaman amca büyüyecek bir zarf istedi. Onun istediği gibi bir zarfı koğuşta bulamadılar. Birisini idare binasına yollamak gerekti. Amca ağabeylerden birini bu işte görevlendirdi. Anahtarlı teyze anahtarıyla avluyu idareye giden yoldan ayıran dış kapıyı açtı. Ağabey koşarak gitti. Az sonra elinde büyük sarı bir zarfla geldi. Beyaz saçlı amca zarfın bir deliği, yırtığı var mı diye dikkatle denetledi. Sonra kağıt parçalarının zarfa doldurulmasını buyurdu. Ağabeylerden biri zarfın ağzını açtı. Öbürü kağıt yığınını zarfa doldurmaya başladı. Doldurma işi bitince zarfı saygıyla amcanın eline verdiler. Amca başka bir kağıt parçası kaldı mı diye yere bir göz attı. Sonra zarfın ağzını inceledi. Elini hafifçe tükürükleyerek zarfın kapağındaki yapışkan yere sürdü. Sonra parmağına bastı. Sonuçtan hoşlanmamış gibi bir ifade takındı. "Burada zamk yok mu?" diye bağırdı. Hacer olduğu yerden bağırdı. "İstersen diş macunu verelim." Amca sinirlendi. "Kim o haddini bilmez? Ben senin diş macununu mu istiyorum? Size zamk soruyorum, zamk." Oysa Hacer doğru söylüyordu. Ağlamaklı bir sesle açıklamaya çalıştı. "Ama biz zamk yerine diş macunu kullanıyoruz. Hani gelen mektuplardaki pulların damgasını çamaşır suyuyla çıkardıktan sonra. O zaman pulun yapışkanı gidiyor. Biz de yollayacağımız mektuba diş macunuyla yapıştırıyoruz o pulları." "Sus kız, kuş beyinli. Mektuplarımızı da yasaklatacaksın." Seher teyze böyle deyip dirsekledi Hacer'i. Seher teyze kocasıyla oğullarından mektup bekliyor her gün. Oğlu ona değil de Ayşe'ye yazdı diye çok sinirlendi. Seher teyze herkese kızıyor zaten. Hacer sustu hemen. İyi ki sustu. Yoksa amca da çok kızacaktı galiba. Koğuşta zamk bulunamayınca amca ağabeylerden birini idare binasına yolladı. Anahtarlı teyze yine kapıyı açtı. Bu ağabey de koşarak gitti. Az sonra elinde bir zamk şişesiyle geri geldi. Şişeyi amcaya uzattı. Kapağını açıp öyle vermesini söyledi amca. Beyaz saçlı amca özenle zarfın ağzına zamk sürdü. Sonra yine özenle kapadı zarfı ve kurusun diye elinde bekletti bir süre. O sırada gözüne çamaşır ipimizden arta kalıp bir kenara atılmış bir parça ilişti. Ağabeylerden birine o ipi almasını söyledi. Ağabey ipi amcaya verdi. Amca da o iple ağzı yapıştırılmış zarfı iyice bağladı. Bağladıktan sonra zarfı elinde evirip çevirdi. Sonuçtan hoşnut kalmış olmalı ki zarfı vermeye razı göründü. Zarfı ağabeylerden uzun boylu olanın uzatarak "Götür bunu kalorifer dairesine. Ateşin en kor kızıl yerine at," dedi. Anahtarlı teyze şöyle bir öksürdü. "Bizim burada soba yakarız," diye mırıldandı. Amca bir an düşündü. "Götürüp sobaya at o zaman," dedi. Ağabey zarfı koğuşumuzun sobasına atmak için içeriye yöneldi. Amca birdenbire ağabeyin yolunu kesti. Dedi ki, "Ama ben şimdi amcanın ne dediğini sana söylesem, sen bana yine kızacaksın. Ben sana küfür etme dememiş miydim diye paylayacaksın beni. Amca hani o senin kızacağın şeyi söyledi. Sonra da dedi ki, sana buranın sobasına mı at dedik. Ne olur ne olmaz. Bunlara güvenilmez. Bakarsın yine çıkarır okurlar." Gardiyan, "Zaten koğuşların sobası Aralık ayına kadar yanmaz. Yalnız idaredeki soba yanıyor şimdi," dedi. Amca da, "Götür o zaman idaredeki sobaya at," diye ekledi. Gardiyan idareye giden kapıyı açtı. Uzun boylu ağabey çıktı. O ağabey çıkınca beyaz saçlı amca başka bir ağabeyi çağırdı. Bu ağabeyin saçları sarıydı. Amca sarı saçlı ağabeye dedi ki, "Git bak bakalım zarfı sobaya atacak mı?" Gardiyan idareye giden kapıyı açtı. Sarı saçlı ağabey çıktı. O ağabey çıkınca beyaz saçlı amca şişman bir ağabeyi çağırdı. Şişman ağabey de, "Git bak bakalım. Şimdi giden önce gidenin zarfı sobaya atıp atmadığına bakacak mı?" dedi. "Sen bana merak ettiğin her şeyi sor derdin ya hani. Senin sözünü hatırlayınca Filiz'e artık yere inmek istediğimi söyledim. Filiz beni yere koyunca koşarak beyaz saçlı amcanın yanına gittim." "Amca, o zarftan neden o kadar çok korkuyorsunuz?" diye sordum. Beyaz saçlı amcanın yüzünün rengi birdenbire saçlarının renginin dibi gibi oldu. "Kimin bu?" diye avaz avaz bağırmaya başladı. Amcanın neden kızdığını anlayamadım. Şakacıktan bağırıyor sandım bir an. Ellerimi ceplerimden çıkarmıştım. Ağzımda sakız yoktu. Küfür de etmemiştim. Yalnızca merak ettiğim için sormuştum. Kızacak bir şey yapmadığım için bir kez daha sordum. O zarfın içindeki kitap parçalarından neden o kadar korktuğunuzu sormuştum amca. "Bu kimin diyorum? Çabuk annesi çıksın ortaya." Anneme baktım. Tir tir titriyordu. O zaman beyaz saçlı amcanın şaka yapmadığını anladım. Annem güçlükle ileriye doğru bir adım attı. Duyulur duyulmaz bir sesle "benim" diyebildi. Beyaz saçlı amca "kim sokuyor bu saçma sapan fikirleri bunun aklına?" diye kükredi. Annem de "vallahi ben sokmuyorum" diye geveledi. Amca hiç yumuşamadı. "Ben onu bunu bilmem. Bu daha ağzını açarsa sen başka cezaevine gidersin. O da soluğu ıslah evinde alır. Anlaşıldı mı?" Annem biraz ferahlamış gibiydi. "Anlaşıldı," dedi duyulur duyulmaz. O sırada şişman ağabey geri geldi. "Zarfın sobaya atılıp atılmadığına bakılıp bakılmadığına bakılmıştır," diyerek yerine geçti. Sonra sarışın ağabey geldi. "Zarfın sobaya atılıp atılmadığına bakılmıştır," diyerek yerine geçti. En son uzun boylu ağabey geldi. "Zarf sobaya atılmıştır," diyerek yerine geçti. Herkes yerli yerine alınca amca hepimizi süzdü. "Anlaşılan burada kimsenin uslanmaya niyeti yok. Bu seferlik 2 günlük havalandırma yasağı vermekle yetiniyorum. Gelecek sefer hepinizi en uzak, en berbat yerlere sürgün yollarım. Dünyanın kaç bucak olduğunu anlarsınız. Burayı mumla ararsınız. Ona göre düşünün. Aklınızı başınıza toplayın." Böyle bağırarak ayaklarını yere vurdu. Döndü. İdareye giden kapıdan hızla çıktı. Ağabeyler de ayaklarını hızla yere vurdular. Döndüler. Aynı kapıdan hızla çıktılar. Onlar çıkınca annemin yanına koştum. "Anne, ne demek istedi?" "Gösteririm sana şimdi. Sen bir daha soru soracak mısın?" Annem terliğini çıkardı. Peşimden kovalamaya başladı. Nevine sığındım. Annem Nevine de kızdı. "Bırak da kemiklerini kırayım. Bırak. Zaten hep siz şımartıyorsunuz. Her şeyi sor diye aklına koyan da sizsiniz. Sevin bizim koğuşa geldi de bu mektubu öyle yazdık. Annem aşağı koğuşa bırakmıyor beni." 3 Ekim. 2 gündür çok sıkıldım. Kapı kilitli olduğu için avluya çıkamadık. O kadar olsa yine iyi. Annem beni sizin odaya da yollamadı. "Bu gidişte sen de onlara benzeyeceksin. Sonun burası olacak," diye bağırıp çağırdı bana. "Sen onlara benzemiyorsun. Niye buradasın?" diyecek oldum. "Bak yine soru soruyor. Sen bir daha bir şey soracak mısın? Alayım mı seni ayağımın altına?" diye yine dövmeye yeltendi. 2 gün sonra avlu kapısı açılınca annemin sinirleri de biraz yatıştı. Zaten 2 gün bütün kadınların sinirleri de çok bozuktu. Herkes birbiriyle kavga etti. Çamaşırlarımız da birikti. Islak çamaşırlar koğuşta kaldığı için her yan buhar oldu. Çoğumuz nezle olduk. Soba da yanmıyor. Öksürüp duruyoruz. Kapının açıldığı gün annem avluya çamaşır asıyordu. Nevin annemin yanına gitti. Bir şeyler konuştular. Annem güldü. Nevin'le sarılıp öpüştüler. Sonra Nevin bana seslendi. "Seni özledik Barış. Bize hiç uğramıyorsun artık." Ben tam "annem izin vermiyor" diyecekken annem "hadi Barış, bak seni bekliyorlarmış. Niye gitmiyorsun?" demez mi? Annemi çok seviyorum. Ama bazen onu anlamak zor oluyor. Nevin'e söyledim. "Annen çok üzülüyor. Annene anlayış göstermelisin," dedi. Hep çocuklara mı düşer annelere anlayış göstermek ince? Belki yeniden yollamaktan vazgeçer diye anneme hiç ses çıkarmadım. Soluğu sizin odada aldım. Orası tertemiz. Ne güzel. Yerlerde kilimler, ranzaların üzerinde örtüler var. En çok da minderlerle oynamayı seviyorum. Senle minder kavgası yapardık hani. Annemlerin koğuşu sizinkine hiç benzemiyor. Herkes kendi ranzasında oturuyor. Yemeklerini de ayrı ayrı yiyorlar. Oysa sizin kızlar ortaya sofra kurup hep birlikte yiyorlar. Zeynep'e sordum. Siz neden hepiniz aynı sofrada yiyorsunuz diye. Biz her şeyimizi paylaşmayı severiz, dedi. Tıpkı senin dediğin gibi. Paylaşmak kötü mü İnce? Sevim diyor ki, siz hepiniz paylaşmayı sevdiğiniz için buradaymışsınız. Paylaşmayı sevmeyenler kapatıyormuş sizi buraya. Çok anahtarlı amca Selim mektubundaki paylaşma sözüne kızmıştı. O mu kapattı sizi buraya? 7 Ekim. Geçen hafta sana yazdıklarımı hatırlıyor musun? Beyaz saçlı amca bir kitap yırtırmıştı hani. Bugün gözlüklü bir amca geldi koğuşumuza. Daha önce de bir kez gelip okuma yazma bilmeyen kadınların listesini çıkarmıştı sen buradayken. Cezaevinin öğretmeniymiş. Hem de kütüphaneye bakıyormuş. Kütüphanenin kitabını ne yaptınız diye sordu Zeynep'e. Kızlar kitabın parçalanarak bir zarf içinde yakılmaya yollandığını söylediler. Gözlüklü amca inanamadı. Nasıl olur? O kütüphanenin kitabı. Cezaevi kütüphanesinde de yasak kitap saklanacak değil ya. Diyerek şaşırdı. Kızlar ellerini çaresizce iki yana açtılar. Olan Zeynep oldu. Cezaevi kitabını yitirdiği için onu idareye çağırdılar. Ona ceza bile verdiler. 2 hafta görüşe çıkamadı. Hem de annesi gelmişti. Çok uzaktan. Görüş yerinde çok ağladı. Yoksa kızıma bir şey mi oldu? Şöyle uzaktan olsun bir göreyim yavrumu. Diye yalvar yakar oldu. Ama izin vermediler. İnce, ben hiç anlayamadım. Nevine, Filiz'e sordum. Anlatamadılar. Nurhan'la Sevim de yanıt veremediler. Zeynep zaten kızıyor o kitabı sorunca. Sen anladın mı? Zeynep'e neden ceza verdiler? Kitabı Zeynep yitirmedi ki. Üstelik beyaz saçlı amcaya o kitabın kütüphaneden geldiğini söylemeye çalıştı o kadar. İzin vermedi amca. Kütüphanenin kitabını yırttığı için beyaz saçlı amcayı cezalandırmaları gerekmez miydi? Gözlüklü amca bize öyle söylemişti. Kütüphanenin kitabına zarar veren ceza görür demişti. Beyaz saçlı amcaya da ceza vermişler midir? Şimdi gidip dişlerimi fırçalayacağım. Fırçalamazsam Selma ablanınkiler gibi olurmuş. Selma abla söyledi. Sen fırçalıyorsun. Seninkiler neden siyah siyah diye sordum. Sigara içtiği içinmiş. Madem öyle, neden sigara içiyorsun dedim. Ama yanıt vermedi. Hadi bakalım, uyku saatin geldi dedi. Ve beni payladım. Selma abla kızınca iki kaşının ortasına bir çizik oluyor. Ben çok soru sorarsam o çizik derinleşirmiş. Öyle diyor. Bazen kızlar da yanıt vermiyorlar sorularıma. Sen daha küçüksün, anlamazsın diyorlar. O zaman kime sorayım İnce? Beyaz saçlı amcanın o zarftan neden o kadar korktuğunu biliyor musun? Kızlara sordum. Birbirlerine baktılar. Ancak büyüyünce anlayabilirmişim. Ben ne zaman büyüyeceğim İnce? İşte yine bağırıyor Selma abla. İyisi mi ben gidip dişlerimi fırçalayayım. Kızdırmayayım onu daha fazla. Alnındaki çizik derinleşir sonra. 10 Ekim. Selma abla bana kazak örüyor. Üzerinde kuşlar var. Sahici gibi. Miniki boya da örecek. Ama önce bana örüyor. Kazağımın kuşunu örerken yanında oturayım mı diye sordum. Gürültü yapmazsam oturabilirmişim. Ben çok soru sorunca başı ağrıyormuş. Bir tek soru sorayım, ona yanıt verirsen başka sorman deyince kabul etti. Ben de hani o kitabın niye yırtılıp yakıldığını sordum. Merak etti öğrenip ne yapacağımı. İnci'ye anlatacağım dedim. Güldü o zaman. Dedi ki, bir gün birlikte yazarız. Nasıl olsa mektuplarım onun eline gitmiyor. Ama ben yine de yazmak istiyorum dedim. Ben memurluktan geldim. Demir kapılara takılmasın diye nasıl mektup yazılacağını az çok bilirim. Sen bekle hele. Diye gülümsedi. Selma abla örgü örmediği zaman güldüren kitaplar okuyor. Bazen kızlara da okuyor. Hep birlikte gülüyorlar o zaman. Ama ben anlayamıyorum neye güldüklerini. Selma abla başına gelenleri anlatırken de gülüyorlar. Haksızlık yapan bir amirini şikayet etmiş. Ama amirini değil onu getirmişler buraya. Selma abla hem anlatıyor hem gülüyor. Hem de güleriz ağlanacak halimize diyor. Selma abla gülünce alnındaki çizik kayboluyor. Hem de çok güzelleşiyor o zaman. Bu mektubu Sevim'le yazdık. Belki gelecek sefere Selma abla ile yazarız. Demir kapıları ancak gülmeceyle aşıp İnce'ye ulaşabiliriz diyor Selma abla. Gülmece anahtar mı İnce? 15 Ekim. Aziz ve değerli büyüğüm İnce. En kutsal görevim büyüklerimi saymak ve küçüklerimi sevmek olduğundan saygıda kusur etmeyerek iş bu mektubu yine saygıdeğer bir büyüğümün yardımlarıyla yazmaktayım. Tamamlayarak çıkmış olman biz geride kalanların en büyük bir tesellisidir. Devletimizin bizleri de buradan kurtaracağı günleri beklerken kendimizi ıslah etmeye çalışıyoruz. Bizim için faydalı olanla zararlı olanı birbirinden tefrik etmede büyüklerimiz bize yardımcı oluyorlar. Geçenlerde bizim için zararlı bir kitap olan Antikomünist Mücadele gözlerimizin önünde imha edildim. Gerçi antikomünist komünizme karşı demekmiş. Fakat nihayet o da bir çeşit komünizm. Komünizmin her çeşidinin zararlı olduğunu büyüklerimiz daha önce defaatle tekrarlamışlardı. Bu bakımdan kitabın yırtılarak yakılmaya gönderilişini ibretle seyrettim. Antikomünist mücadelenin cezaevi kütüphanesine kadar girebilmesi, kökü dışarıda kazılı ideolojilerin nerelere kadar sızabileceğini göstermesi bakımından da ayrıca düşündürücü. Bizim için zararlı olan bir kitabın biz okumadan imha edilmesine büyük isabet var. Neyin zararlı, neyin zararsız olduğunu biz kendimiz tespit edecek olduktan sonra büyüklerimize ne gerek kalır? Ben de büyüyünce zararlı kitapları imha edeceğim. Dünyanın en medeni milletlerinden biri olan Almanları 1933 ve 1938'de meydanlarda yığınlar halinde kitaplar yakmaları, kitap yakmanın muasır medeniyet seviyesine varmak için ne kadar önem taşıdığını gösteriyor. Almanların zararlı kitaplardan sonra zararlı insanları da yakmış olmaları ne kadar isabetli. Büyüklerimin bana göstereceği zararlı kitapları ve zararlı insanları yakabilmek için bir an önce büyümeye can atıyorum. Bu arada büyüklerime saygıda kusur etmiyorum. Senin de büyüklerine saygıda kusur etmeyeceğini ve tekrar buralara düşmene sebebiyet verecek bir saygısızlıkta bulunmayacağını temenni ederek saygıyla ellerinden öpüyorum. Hürmetkarın Barış. 1 Kasım. Selma ablanın yazdığı "Aziz ve değerli büyüğüm" diye başlayan mektubu almışsın. Hem de çabucak. Sevindim. Ama çok güldüğünü yazıyorsun. Onun nedenini anlayamadım. O mektupta gülünç bir şey mi vardı? Hem sen aziz ve değerli büyüğüm değilsin ki. Sen incisin. Zaten ben oradaki sözlerin çoğunu bilmiyordum. Mektubu da anlamamıştım. Hiç de komik gelmemişti bana. Sana yolladığım o kadar mektubun içinden bir Hacer'in bir de Selma ablanın yazdıklarını aldın demek. Belki de yalnızca benim anlayamadığım mektuplar geçiyordur demir kapıları. 3 Kasım. Yine akşam oldu işte. Hiç sevmiyorum akşamları. Gün batarken sayıyorlar bizi. İçeri sokuyorlar sonra. Kapıyı da kilitliyorlar üzerimizden. Koğuştan avluya açılan demir kapıda minicik bir mektup deliği var. En son Safinaz'la ben kalırız o deliğin başında. Boşalan avluya bakarız bir süre. Gardiyanlar avlu merdivenleri çıkıp idareye giden dış kapıyı da kapatırlar. Akşamı götürürler anahtarlarıyla birlikte. Yıldızları da. Safinaz başının üzerinde yıldız görmeyi çocuklarından bile çok özlemiş. Sen şimdi başının üzerinde yıldız görebiliyor musun İnce? Safinaz daha çok uzun zaman başının üzerinde yıldız göremeyecekmiş. Bazen gözümüzü kapıdaki deliğe uydurup akşam göğüne bakmaya çalışıyoruz. Bir yıldız görebiliyoruz ara sıra. Ama çok minik görünüyor akşam göğü. Bizim göğümüzün yalnızca gündüzü var. Senin göğünde akşam oluyor mu İnce? Safinaz yine akşam göğünü görebildiğinde çocukları kocaman olacaklarmış. Belki o zamanı çocukların çocukları bile olabilirmiş. Ancak Gülsüm Ana'nın yaşında olduğu zaman çıkabilecekmiş buradan. Bazı akşamlar çok kederlenince türkü söylüyor. Sesi güzel oluyor türkü söylerken. Safinaz akşam göğünü neden ancak Gülsüm Ana'nın yaşına gelince görebilecek? Ona sordum. Dedi ki, sevda yüzündendir. Sevda kötü bir şey mi İnce? Bu akşam hiç istemedim içeriye girmeyi. Çok güzeldi hava. Kuşlar ötüyordu gün batarken. Avlunun bir kenarından görünen kavak ağacının en tepe yaprakları var ya, oraya vurmuştu güneş. Bir de kuşların kanatlarına. Güneşin batışı çok güzel olurmuş öyle mi? Ben hiç görmedim batışını. Doğuşunu da görmedim ya. Nevin diyor ki, kuşlar bizim için yakalıyormuş güneşin son ışıklarını. Biz gün batımını onların kanatlarında görelim diye. Kuşları çok seviyorum o yüzden. Bir de uçakları. Uçaklar da yakalıyor güneşi bizim için bazen. Bu akşam yine kuşların kanadında batıyordu güneş. Biraz da bakalım dedim. Olmaz dedi anahtarlı teyze. Biraz geç kapatsın diye Zeynep de söyledi ama olmazmış. Akşamı geciktiremezmiş. Sen akşamı geciktirebilir misin İnce? 15 Kasım. Bugün herkes eşyalarını topladı. O kadar eğlendik ki keşke sen de burada olsaydın. Dün akşam televizyondaki amca af var demiş. Sultan teyze haber verdi. Her gece haberlere bakmaya gidiyor o. Af çıkacak mı diye. Dün gece üst koğuştan bir tek o varmış televizyon odasında. Bir de sizin kızlar. Onlar her gece bakıyorlar haberlere. Daha haber saati bitmeden Sultan teyze geldi koşarak. Müjde, af var diye bağırarak girdi koğuşa. Her yer karıştı birden. Hacer su bidonunu aldı. Ters çevirip çalmaya başladı. Gülsüm Ana'nın torunu doğduğunu haber aldığımız zamanki gibi. Erkek torunu olduğunu öğrenince helva yapmıştı ya Gülsüm Ana. Ondan bile çok helva yaptı. Gülfidan'la Nergis göbek attılar karşılıklı. Annem de dansöz kılığına girip güldürdü herkesi. Sizin kızlar da geldiler bizim koğuşa. Gülsüm Ana, inşallah size de çıkar kızlar. Öyle mahzun durmayın boynu bükük dedim. Zeynep güldü o zaman. Size çıksa keşke. Biz yine seviniriz. Ama yine düş kırıklığı var bu sevincin sonunda. Televizyonda af çıktı demediler. Düşünüyoruz dediler. Bu lafı o kadar çok söylediler ki, bugüne kadar söylediklerinin henüz aslı çıkmadı ki. Hemen bugün söylediklerini ciddiye alalım. Sultan teyze kızdı o zaman. Kulaklarımla duydum. Yalan mı söylüyorum? Size af yok diye böyle yapıyorsunuz. Az kalsın iş büyüyordu. Ama Hacer bidonun tersini çalmaya başlayınca herkes tartışmayı unuttu. Sultan teyze beni çağırdı. Söyle bakayım, af çıkacak mı? Diye sordu. Safinaz söylüyor hep, af çıkarsa Gülsüm Ana'nın yaşına varmadan buradan gidebilirmiş. Biz de çıkabilirmişiz af olursa. Çok istiyorum af çıkmasını o yüzden. Sultan teyze sorunca çıkacak dedim. Oh, senin çıkacak diyen dillerini yerim ben. Deyip bana bir şeker verdi. Bugün sabahtan beri bizim koğuştaki kadınlar eşyalarını topluyorlar. Yataklarını denk yapıyorlar. Nereye gidiyoruz diye sordum. Hepimiz evimize gidiyormuşuz. Öyle dediler. Annem çok neşeli. Babamın yolladığı küpeleri taktı. Keşke her gün af çıksa. Kimse bana bağırmıyor. 16 Kasım. Bugün herkes eşyalarını açtı. Af çıkmadı. Televizyondaki amca yalan mı söyledi? Sultan teyze diyor ki, büyüklerimiz yalan söylemezmiş. Hem de yalan söyleyen adamı koskoca televizyona çıkarmazlarmış. Filiz güldü o zaman. Az mı gördük televizyonda yalan söyleyenleri, dedi. Ben yalan söyleyince sen çok kızardın İnce. Zeynep de çok kızıyor. Zeynep'e sordum. Yalan söyleyen adamı koskoca televizyona çıkarırlar mı? Çıkarırlarmış. Bana kızıyorsun yalan söyleyince ona kızmıyorsun. Biz o yalanlara kızdığımız için buradayız, dedi Zeynep. Sen de o yalanlara kızdığın için mi buradaydın İnce? Sultan teyze yine çağırdı bugün beni. Sordu af çıkacak mı diye. Ben de çıkmayacak dedim. Kızdı bana. Kovdu. Hem de küfretti. Ben de ona ettim. Zeynep duydu beni küfrederken. Ceza verdi bana yine. Bugün sizin koğuşa gidemeyecekmişim. Ama Sultan teyzeyi gördüm. Kızların odasına gitti. Dilekçe yazdıracakmış Zeynep'e. Zeynep Sultan teyzeye niye ceza vermedi? Zeynep'e kızdım. Onu da küfretmek istedim ama etmedim. O zaman hiç almaz beni odalarına. Canım çok sıkılıyor bugün. Sizin odadaki resimli kitaplara bakmak istiyordum ama beni oraya almıyorlar. Hep Sultan teyzenin yüzünden. O bana küfretmeseydi ben de ona etmeyecektim. Ben af çıkmayacak deyince Sultan teyze de Minikubo'yu aldı kucağına. Ona sordu af çıkacak mı diye. Minikubo daha konuşamıyor ki. Sağ ayağını kaldırırsa çıkacakmış af. Sol ayağını kaldırırsa çıkmayacakmış. Sultan teyze dedi ki ona. Hadi bakayım, çıkacaksa kaldır sağ ayağını. Eliyle dürttü İbo'nun sağ ayağını. İbo da ayağını salladı. Çıkacak işte çıkacak. Çatlasın düşmanlar. Çıkacak af. Sultan teyze parmağını şaklatıp oynamaya başladı. Ama kimse katılmadı ona. Bugün kimsenin keyfi yok. Herkes yatıyor. Annem de küpelerini çıkardı. Başı ağrıyormuş çok. Çatkı çattı başına. Sizin kapının aralığından gördüm. Kızlar kitap okuyordu. Zeynep okuyor, öbürleri de dinliyorlar. Nevin'le Filiz örgü örüyorlar bir yandan. Nurhan'la Sevim de yün sarıyorlar. Selma abla karavanadan gelen fasulyenin tanelerini ayıklıyordu. Yığı kayıp piyaz yapacakmış kızlara. Beni almadılar. Cezalıymışım. Kızdım ben de. Kitap okuduğunuz için size de ceza versinler de görün gününüzü dedim. Zeynep'e de ceza versinler. Televizyondaki yalanlara kızdığını duyarlarsa görür o gününü. Canım çok sıkılıyor İnce. Zeynep benle barışsa keşke. İkinci ayrım sonu.